bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Çığlık Ferit Edgü Yapı Kredi Yayınları 1. Baskı Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ülker Çiçek Konuşan hayvanların, susan insanların, sesli ve sessiz çığlıkların öykülerini okuyacaksınız bu kitapta. Sonsuz sayıda gerçekçilik yönteminin olduğuna inanan yazar, bu öykülerinde bunlardan birkaçını deniyor. Öykü sanatının öykünme olmadığına inanan bir kalemden çıkmış bu kitapta. İnsanlarla hayvanlar, dünle bugün ayrılmaz bir bütün oluşturuyor ve okuru yazmaya çağırıyor. Üç düş, üç. Bir kuşum, uçuyorum. Boşlukta süzülmekten duyduğum mutluluktan soluğum tıkanacak gibi. Uyku ile uyanıklık arasındaki anda, o ara bölgede kuş değilim. Kuş olmadığımın bilincindeyim. Bir başka deyişle, kuş olmadığını bilen ama bir kuş olan, bir kuş gibi uçabilen boşlukta süzülen bir yaratığım. Kuş olmadığını biliyorsun, diyorum kendi kendime. Uçuduğuna aldanma, bir insansın. Gördüğün bir düş. Düşte insan da uçabilir ama bir kuş olarak değil, diye yanıtlıyorum kendi kendime. Yalnızım yatağımda. Tartışma biter bitmez yeniden uykuya dalıyorum. Yeniden boşlukta süzülen bir kuşum. Bir pike yapıyorum. Kanatlarım suya değdi diyecek. Altımda bir göl var. Bir kanat çırpışıyla yükseliyorum. Soluğum tıkanana değin yükseliyorum. Sonra yeniden bir pike. Pike. Kendini bırakmak demek. Kanat çırpmadan, havadan ağır olan bedenin yeryüzüne doğru süzülüşü. Bu süzülüşte göl kıyısındaki kamışların ardında bir avcı görüyorum. İki kanat çırpışı. Yeniden havalanıyorum. Ama o ne? Bir patlama ve göğsümde bir acı. Dengemi yitiriyorum. Güçsüz kanatlarım çırptıkça dayanılmaz bir acı veriyor. Yükselme çabalarım boşuna. Boşlukta yalpalayarak düşüyorum. Ağaçlar, çalılar, toprak yaklaşıyor. Ya da ben onlara yaklaşıyorum. Aynı şey. Düşmemek için yeniden çırpıyorum kanatlarımı. Ama güçsüz kanatlar havalandırmıyor beni. Yerden birkaç metre yükseklikte ağaç gövdeleriyle çalılar arasında bocalıyorum. Düşme, diyorum kendi kendime. Düşersen bitiktir sonun. Bir köpek gelir ve çıkmamış canını çıkarır. Düşmemek için çabalıyorum. Havalanmak, yükselmek için acıyla kanat çırptığımda çok az, çok çok az yükselebiliyorum. Bu arada içimden bir ses bana olağanüstü bir kuş olduğumu, canımı verdiğimde kime vereceğim canımı, köpeğe mi, insana mı? Küllerimden yeni bir kuşun doğacağını söylüyor. Küllerimden yeni bir kuş. Bu yeni doğacak kuş gene ben mi olacağım? Sorular büsbütün güçleştiriyor kanat vuruşlarımı. Bir çalılık arıyorum. Yükselemeyeceğimi gördüm artık. Kurtulmak, dinlenmek, bir soluk almak için bir çalılık arıyorum. Bağrımdaki acının ateşiyle ben düşer düşmez ateş alacak ve kendisiyle birlikte beni de yakacak bir çalılık. Gördüm o çalılığı. Gölden uzakta, çamların altında. Bir öbeği oluşturan yolun, yoğun çalılığı. Üzerine geldiğimde kanat çırpmadım. Bıraktım kendimi. Çalılar tüylerimin arasından etime saplanırken biraz sonra yeniden nasıl doğacağımı merak ediyordum. Ateşin sıcaklığı yerine köpek havlamaları duydum. Ben yok olup yeniden doğmadan itin teki işimi bitirmesin diye çırpınıyorum çalının içinde. Köpek çalının önünde havlıyor. Ama çalının içine atlayıp beni haklayacak yürek yok onda. O da akıllı bir köpek. Çalıya bir girse bir daha çıkamayacağını biliyor. Bağırıyorum ama sesim çıkmıyor. Ateşi isteyen, yeniden doğmayacak olsa bile yok olmayı isteyen bir kuşun çığlığı. Sanırım köpek duydu bu çığlığımı ve dönüp kaçmaya başladı. Avcı, şaşkın, köpeğe ve çevresine bakıyor. İkinci düşümde bir avcıyım. Havada bir kuş. O güne değin görmediğim büyüklükte ve güzellikle. Tavus mu desem, anka mı? Bilmiyorum. Ne avladım böylesini? Ne de avlanışımı gördüm. Çiftenin namlusu yere çevrili. Bir süre, uzun bir süre seyrediyorum bu kuşun havadaki süzülüşünü. Tek başına, sanki uçuşun tadını çıkarıyor. Sonunda avcılık ağır basıyor. Çiftliğinin namlusunu yavaş yavaş yerden havaya doğru kaldırıyorum. Elimde olmadan, sanki nişan alıyorum ve çekiyorum tetiği. Üst üste, iki kez. Birkaç parça tüy süzülüyor boşlukta. Kuş düşer gibi oluyor. Sonra yine yükseliyor. Ama eski uçuşu değil bu. Boşlukta süzülmüyor. Yerde debelenen bir kurbanlık koyun gibi. Ama o havada debeleniyor. Bari göle, açığa düşmese diyorum. Kaç dakika ya da kaç saniye bilmiyorum. Bana çok uzun geliyor. Ya ona? Karşı koyuyor düşüşüne. Sonra güçsüz, döne döne düşmeye başlıyor. Kırık, güçsüz kanatları karşı koyamıyor yer çekimine. Birkaç metre kala dengesini sağlar gibi oluyor. Ama yükselemiyor. Düşmüyor da. Yere yata uçuyor. Bir sığınak. Benim ve köpeğimin bulamayacağımız, bulsak da varamayacağımız bir sığınak arar gibi. Bir süre böyle. Sürüklenir gibi uçuyor. Sonra bir göktaşı gibi düşüyor. Bir çalının. Sanki özel olarak seçtiği içine. Köpeğim çoktan düştüğü yere vardı. Çalılığın önünde havlıyor. Ama havlamaları boşuna. Çalılığa girmeye korktu. Kulakları düşük, havalanmaktan yorgun, bana doğru seyirtiyor. Kuyruğu art bacakları arasında. Başı yerde. Utanır gibi. Üçüncü düşümde bir köpek olarak görüyorum kendimi. Bir av köpeği. Sıska, uzun, düşünceli, dikkatli, burnu yerde bir av köpeği olarak. Avcı, göl kıyısına vardığımızda beni özgür bıraktı. Avımla baş başa. Çevreyi yokluyorum. Hiçbir av yok. Avcı izlemiyor beni. Onun gözleri gökyüzünde. Gözlerini ayırmıyor yukarılardan. Bu avcıyı daha önce görmüşlüğüm yok. Beni yetiştiren efendim o değil. Ama gerçek efendimi, onun kokusunu, sesini, yüzünü de anımsıyorum. Birbirine iki yabancı. Ben, köpek, o avcı. Biz avdayız. Köpek ve avcı. Avcı ve köpek. Birbirimizi tanısak ne olur? Tanımasak ne olur? O benim gerçek efendim olsa ne olur? Olmasa ne olur? Yazgı ya da tutku birleştirmiş olmalı ikimizi. Bu yazgının ya da tutkunun beni birleştirdiği insanoğlunun yüzünü görmek geliyor içimden. Ama boyu öylesine uzun ve başı öylesine yücelerde ki göremiyorum yüzünü. Gözleriyle gözlerim ava çıktığımızdan beri karşılaşmadı. Başını yere eğmiyor. Gök boşluğunda bir kuş dolanıyor. Onu izliyor olmalı. İlkin bir kartal sanıyorum onu. Çünkü çok büyük. Sonra tüylerinin renklerini ayrımsıyorum. Beyaz, kara, al tüyler. Hiç görmüşlüğüm yok böylesine. Havlıyorum. Göle doğru koşup havlıyorum ki yaban ördekleri uçuşsunlar ve avcı onları görsün. Yaban ördekleri uçuşuyor ama avcının onları gördüğü yok. Yere, avcının ayaklarının dibine eğitim gereği çöküyorum. Çöker çökmezli bir patlama sesiyle kendime gelip koşmaya başlıyorum. Boşlukta kanat çırpan çaresiz kuşun düşeceğini kestirdiğim yere doğru. Kuş düşmemek için tüm gücünü kullanıyor ama kanat çırpışları güçsüz. Kötü bir avcıya eşlik ettiğimi anlıyorum. Üst üste iki atış ve kuş ölmemiş. Ölecek ama havada değil. Belli ki ağır yaralı. Avcı aport diye bağırıyor. Ama neyi getireceğim? Kuş ne yere düştü ne göle. Henüz havada süzülüyor. Aport diye yineliyor buyruğunu avcı. Koşuyorum. Kuş düştü düşecek. Üzerimde kanat çırpıp duruyor. Yere düşmemek için çabalıyor. Sonra gücünü tümüyle yitirmiş. Bir çalılığa vuruyor kendini. Öylesine bir çalılık ki içine girip onu çıkarmamın olanağı yok. Elimden hiçbir şey gelmediği için yalnızca havlıyorum. Sonra havlamaktan da usanıyorum. Avdan da, avcıdan da öteye. Belki hiçbir yere doğru koşmaya başlıyorum. Uyanıyorum. Bir avcı, bir kuş, bir köpek olarak ve... Papağan. İki hafta önce aldım. Konuştuğunu söylemişti satıcı. Konuş bakalım Robinson. Konuş da beyi duysun. Satılığa mı çıkarıldım? Garip bir sesti. Ne bir kadın, ne bir erkek sesi. İnsan sesi değil, hayvan sesi hiç değil. Sorusunun yanıtını beklemeden sordu. Nasılsınız bayım? İyiyim dedim. Ya sen Robinson? Sen nasılsın? Berbat diye yanıtladı sorumu. Zengin bir sözcük dağarcığı olmalı dedim satıcıya. Evet dedi, oldukça. Anlam kaymaları oluyor mu dedim. Satıcı ne dediğimi anlamamış, alık alık yüzüme baktı. Nasıl yani? Bildiği sözcüğü gelişi güzel bir yerde, anlamı dışında kullanıyor mu?
Dikkat etmedim, dedi satıcı. Papağana döndü. Böyle şeyler oluyor mu?
Berbat, dedi, yineledi papağan.
Satıcı, inanın ki geniş bir sözcük hazinesi vardır.
Belli, dedim, yanıtları yerinde.
Satıcının istediği parayı ödeyip papağanı aldım.
Eve gidene değin bu kafesin içinde kal, dedim. Bu senin güvencen için. Eve vardığımızda kafesinden çıkarırım. Dileyince yaşarsın.
Evde mi? Diye sordu papağan.
Evde, benim gibi, dedim.
Berbat, dedi yeniden. Görmeden karar verme, dedim.
Bakalım, dedi.
Satıcıya hep böyle tek sözcükle konuşup konuşmadığını sordum.
Tabii ki bir kuş.
Takdir edersiniz. Uzun cümle kurma yeteneği yok.
Böylesi daha iyi, dedim.
Kısa ve kesin konuşması zekasını gösteriyor.
Duydun mu? Dedi papağan.
Satıcı güldü. Görüyorsunuz, konuşulanın tümünü anlıyor.
Hayır, dedi papağan. Tümünü değil, dilediklerimi.
Konuşmayı siz mi öğrettiniz? Diye sordum.
Hayır, dedi. Ben aldığımda konuşuyordu. Ama burada da gelen gidenden birkaç sözcük öğrenmiştir elbet.
Aşağılık herif, dedi papağan.
Sattığım için kızıyor, dedi satıcı.
Sizi çok seviyor olmalı, dedim. Belki de ayrılmak istemiyor sizden.
Nefret, dedi papağan, nefret.
Beni değil, burasını seviyor olabilir, dedi satıcı.
Ama sanmıyorum.
Çünkü öbür kuşlar ve bu maymun nasıl olsa konuşmuyor.
Alık, dedi papağan.
Bu sözcükleri bildiğini bilmiyordum, dedi satıcı.
İlk kez duyuyorum, kusura bakmayın.
Tam tersine, dedim. Yerli yerinde kullanıyor sözcükleri.
Satıcı kıvandı.
Söylemiştim size, dedi. Bir insan gibidir, çok akıllıdır.
Hadi yavrum, gidelim, dedim papağana. Elime kafesi aldım çıkmadan önce.
Bir eyvallah demeyecek misin eski sahibine, dedim.
Kafasını kaldırdı.
Tükürür gibi.
Kuş muhannet geber, dedi.
Gülüştük.
Elimde kafes bir arabaya atladım.
Şoför, papağan mı o kafesteki ağabey, dedi.
Evet, dedim.
Konuşmasını biliyor mu?
Evet, dedim. Papağan.
Vay canına, dedi şoför. Gerçekten konuşuyor. Hem de insanın dilinden anlıyor.
Evet, dedi papağan.
Bazen.
Evetten başka bir şey biliyor mu ağabey? Dedi şoför.
Yürü, dedi papağan.
Harika bir ağabey, dedi şoför.
Çok matrak. Hem anlıyor hem karşılık veriyor. İnsan gibi aynen.
Hayır, dedi papağan.
Harika. Vallahi harika, dedi şoför. İlk kez görüyorum böylesini.
Son kez, dedi.
Çok matrak. Handi ise kavga edecek, dedi şoför.
Peki ablacığım, dediğin gibi olsun, dedi gülerek.
Ağabey, diye düzeltti papağan.
Şoför, vallahi bununla sen iyi para kırarsın ağabey, dedi.
Papağan bakışlarını bana çevirdi. Şoförün ne dediğini anlamamış olmalıydı.
Handi ise sorulu, korkulu gözlerle bakıyordu.
Para kırmak için değil, dedim. Evde yalnızım. Yalnızlığımı paylaşmak için aldım bunu.
Başka bir şey bulamadın mı ağabey, dedi şoför.
Oturup bu kuşla mı konuşacaksın?
Evet, dedi papağan.
Doğrusu galiba haklısın, dedi şoför.
İnsan geceleri şöyle bir konuşup dertleşmek istiyor arada bir. Üstelik böylesi.
Papağan, dedi papağan.
Evet, dedi şoför.
Böylesi bir papağan her yerde bulunmaz. Hiçbir yerde, dedi papağan.
Geldik galiba, dedi şoför.
Evet, dedim. Şurada köşe başında ineyim.
Hayırlı olsun ağabey, dedi şoför.
Çok akıllı bir kuşa benziyor.
Aptal, dedi papağan.
Hergeleye bak sen, dedi şoför.
Teşekkür edeceğine kalkmış benim gibi bir insanoğlunu aşağılıyor.
Kedi ile fare.
Ah hayır, dedi kedi. Bu kadarı da fazla. Evciliğinde bir sınırı olmak gerek. Bir kül kedisi değilim ben.
Ya nesin? Diye sordu fare. Bizim ana düşmanımızsın. Bununla mı tanımlayacaksın kişiliğini? İşlevin, görevin, sorumluluğun yalnızca bu mu?
Fare düşmanlığı.
Saçmalama, dedi kedi. İşte burada durmuş karşılıklı konuşuyoruz. Bir kedinin ne işlevi olabilir okşanmaktan, mırıldanmaktan ve sobanın kıyısında uyuklamaktan başka?
Sorumluluğuma gelince, her kedi kendinden sorumludur.
Yalnız kendinden mi? Diye sordu fare.
Yalnız kendinden, dedi kedi.
Yalnız dişi kedilerin başka sorumlulukları vardır. O da yalnız yavrulama döneminde. 2, bilemedin 3 hafta sürer.
Sorumluluk değil o, dedi fare. Tüm yaratıklarda olan türünü koruma içgüdüsü.
Her neyse, dedi kedi.
Ama çok kötü alışkanlıklarınız var. Bunu yatsıyamazsın, dedi fare.
Ne gibi, dedi kedi.
Örneğin bir eve bir insana alışıyorsunuz.
Giderek yanaşıyorsunuz. İzin verirsen yaltaklanıyorsunuz diyeceğim. İşin kolayını bulmuşsunuz. Bir eleştiri mi bu? Dedi kedi. Sesinde hiçbir kızgınlık ya da kırgınlık yoktu kedinin. Hayır, yalnızca bir saptama dedi fare. Zavallı bir farenin saptaması. Ama sanırım doğruluk payı ağır basan. Yanılıyorsun dedi kedi. Bizler kimseye alışmayız. Değil insanlara, kendimize bile. Sen hiçbir evde iki kedinin barış içinde bir arada yaşadığını gördün mü? Yanaşmaya gelince, evet hepimiz bir kapıya yanaşmış görünürüz. Yaşamı kolay kılmak için. Ama hiçbir zaman o evle yetinmeyiz. Çaktırmadan birkaç başka yardımcı kapı daha buluruz. Doğa içinde, doğal niteliklerimizi koruyarak. Ki sanırım bilirsiniz en yırtıcı hayvan türü içinde yer alırız. Yaşamak elbette çok güç. Özellikle bugünkü koşullarda. Tanrı bize bu güç koşulları kolaylaştırıcı nitelikler vermiş. Bizim yaptığımız bunları ustalıkla kullanmak. İyi ama bu tek yanlı nitelik değil ki dedi fare. İnsanlarda kedi sevgisi olmasa bu niteliğinizi pek kolay işlevsel duruma getiremezdiniz. Doğru söylüyorsun dedi kedi. Ama bir şeyi unutuyorsun. İnsanlar da bize benzer. Nasıl? Dedi fare. Hangi konularda? Hiç düşündün mü? İnsanların bizim için evlerini alıp beslediklerini, mangal kıyısında kıvrılıp yatmamıza izin verdiklerini, kucaklarını alıp okşadıklarını, her birimize birbirine çok benzese de birer ad verdiklerini. Çünkü biz de onlar gibiyiz. Okşanmak, yanaşmak, sevilmek, yardım edilmek istiyoruz. Peki ama insanların dünyasında kendinize hiç yabancı duymuyor musunuz? Dedi fare. Onların dünyası bizim dünyamız değil ki, dedi kedi. Biz o dünyanın bir parçasında kendi dünyamızı kurmuşuz. Tedirgin edildiğimizde hırlıyoruz, tırnaklarımızı gösteriyoruz, gerektiğinde tırmalıyoruz. Belki evciliz ama sandığın kadar insancıl değiliz. Hele onların, insanların kölesi hiç değiliz. Yanaşmayı biliyoruz ama gerektiğinde baş kaldırmayı da. Sürekli baş eğmenin insanların dünyasında sevilmediğini atalarımız çoktan öğrenmiş. Senin anlayacağın kişiliğimizi yani kediliğimizi koruyarak kimi durumlarda insanlara öykünüyoruz. Anladım dedi fare. Ama bu arada söyler misin bize karşı düşmanlığınız nereden kaynaklanıyor? Bak bunu bilmiyorum dedi kedi. Gerçekten iyi bir soru. Nereden kaynaklanıyor olabilir sizin türünüze olan düşmanlığımız? Bana bunu öğreten olmadı. Babamı tanımıyorum. Anamdan ise 2 haftalık kaderken ayrılmışım. Ama ansırım. Kendimi bildim bileli, sizin çıkardığınız en küçük bir tıkırtı uykumdan uyandırır beni. Kulaklarım dikleşir. Sesin nereden geldiğini saptamaya çalışırım. Bunu bilen çocuklar zaman zaman sizin çıkardığınız sese benzer sesler çıkarırlar tahtaları tınlatarak. Sonra da benim şaşkınlığımla eğlenirler. Kısacası hayır, sizlere niçin düşman olduğumu bilmiyorum. Ama nerede kokunuzu alsam, nerede tıkırtınızı duysam içimde bir öldürme isteği uyanıyor. Ama bu çok saçma, dedi fare. Çünkü tek yanlı bir düşmanlık. Bizim size düşmanlık duyduğumuz yok ki. Bilmiyorum, dedi kedi. Belki başa çıkamayacağınız için bir düşmanlık duymuyorsunuz. Ama sizin içinizde de bize karşı bir kin olmalı. Ömrümde ilk kez bir kedi gören bir fındık faresi bile kaçacak delik arıyor. Bu yalnızca bir korku, dedi fare. Yalnız sizden değil, insanlardan da korkup kaçıyoruz biz. Kaçtığınıza göre bunun bir nedeni olmalı, dedi kedi. Söyledim, dedi fare. Yalnızca korku. Şimdi de korkuyor musun, dedi kedi. Evet, dedi fare. Böyle iki pencerenin arasındayken nasıl korkmam? At. Ben atı görmedim ama binicisini tanıdım. Hiç kimseyle konuşmayan bir adamdı. Bir zamanlar bu aşiretin başıymış. Aşağıda anlatacağım olaydan sonra aşiret reisliğini kardeşine bırakmış. Değişik kişilerin ağzından dinlediğim öykünün ortak noktalarını birleştirmekle yetiniyorum. Beyaz bir attı. Ayak bileklerindeki 4 siyah lekeyi saymazsan. Karda leke var, onda yoktu. Buradan Van'a 4 saatte koşardı ve bir kez durup sulanmadan. Ağamız derdi ki bu atın anası babası yoktur. Gölden çıka gelmiş bir attır o. Onu bana getirenler anlatmıştı. Aylı, deprem olacak sanısı veren ağır sıcak bir geceymiş. Gölün kıyısında çadır kurmuş köylülerden bazıları, açıkta yatıyormuş. Birden garip bir kişneme duymuşlar. 5'i onu silahlarına sarılıp kalkmışlar. Bakmışlar ki çevrede yabancı yok, atlar da uykuda, dönüp yatmışlar. Ama kısa bir süre sonra yeniden bir kişneme duyulmuş. Bu kez kalkıp baktıklarında gölün içinden kıyıya doğru yüzmekte olan bir at görmüşler. At bir deniz kızı gibi çıkmış ay ışığını yansıtan gölün suyundan. Şöyle bir silkinmiş. Köylüler bir tansı karşısında olduklarını anlamışlar. Bir süre durup hayvana, doğaüstü bir varlığa bakar gibi bakmışlar. Uzun bir süre sonra açılmış dilleri. Kimileri bu yabanıl bir attır. Dağdan inerken göle düşmüş olmalı. Boynuna bir kemer atıp bağlayalım. Sonra eğitiriz demişler. Oysa at durduğu yerde duruyormuş. İhtiyarlardan biri, görmez misiniz ki yaban değildir. Dağdan inen at böyle durur mu diye sorgulamış. Sonra ata doğru ilerlemiş. At ürküp kaçmamış ihtiyardan. Atın yelelerini okşamış ihtiyar. Biraz ot, saman getirin demiş. Getirmişler. Tüm oba, kadınlar, çocuklar dahil uyanmışlar. Ateş yakıp atın çevresinde toplanmışlar. Ata elini ilk değdiren ihtiyar, keçe kılından bir battaniye getirip üstünü örtmüş. Bağlamak isteyenlere engel olmuş. Bize gelen bizden kaçmaz demiş. Gerçekten de gitmemiş at. 3 gün başıboş bırakmışlar. Kaçmamış. 4. günü eğerlemişler. Koşumuna takmışlar. Ama kimse üzerine atlamak yürekliliğini gösterememiş. Bunu da aynı ihtiyar üstlenmiş. Bir yel gibi uçmuş. Bir yel gibi geri dönmüş. Sonra düşünüp taşınmışlar. Ve aşiretimizin dostluk belirtisi olarak bana armağan etmeyi düşünmüşler. Bu at terbiye edilmemiştir. Terbiyesi kendindendir. Ağamız 2 yıl boyunca bu attan başka bir ata binmemiştir. Ağamız bu ata her eğer yakışmaz demiş ve bir İstanbul dönüşü o güne değin görmediğimiz gümüş işlemeli bir Çerkez eğeri getirtmişti. Nice Arap atı görmüşüzdür. Böylesini ne gören vardır ne bilen. İşte hocam, ölen bu attır. Atın ölümünden önce dinlediğim bu öyküyü, bu yöre insanlarının değişik her şeyi, her olayı, her insanı nasıl efsaneleştirdiklerini bildiğimden onların düş güçlerinin ürünü olarak değerlendirmiştim. Ama atın ağaya armağan edilmesiyle ölümü arasında geçen süreyi bana bu efsaneyi anlatanların tümü görmüştü. Anlatılanlara göre bu at yanına başka hiçbir atı yaklaştırmamıştı. İki anlamda da öbür atların yanına konulduğu ilk gece ahırın kapısını kırarak dışarı çıkmış, kaçmış diyemiyorum. Çünkü kapıyı kırıp dışarı çıktıktan sonra ahırın biraz uzağındaki bir ahlat ağacının altına gidip sabahı orada etmiş. Bu olay ikinci kez yinelenince ağa ona ayrı bir ahır yaptırmak gereğini duymuş. Daha sonra vakti geldiğinde böylesine soylu bir attan döl almak isteyen ağa ahırındaki en güzel kısrakları sunmuş. Ama o hiçbirine yanaşmamış. Ve bir gün, böyle anlatılır değil mi? Babasının kasabada olmadığı bir gün ağanın tek oğlu o dümdüz ovada karları birbirine katarak o güne değin yaşamadığı bir kızı, o güne değin sahip olamadığı güzellikteki bir yaratığın sırtında yaşamak istemiş olmalı ki ahıra girip atı eğerlemek istemiş. Huysuzlanmasına da pek aldırmamış. Ama at ahırdan dışarı çıkmak, ağanın oğluna boyun eğmek istememiş. Atların dilinden anlayan bu çocuk, bu atın dilinden anlamamış, üstelemiş. Ve bu üstelemenin sonucunda iki güçlü çifte kaburgalarını parçalayıp ahırın kerpiç duvarlarına göndermiş. Kanlar içinde bu yiğidi. Ahırdaki gürültü ve çocuğun belli ki ölmeden kısa bir süre önce belki birkaç saniye bağırtısıyla evden dışarı çıkanlar ahırın açık kapısını görmüşler. İçeri girdiklerinde de samanların üzerinde kaburgaları kırılmış, kafatası parçalanmış, ağanın adını ve soyunu sürdürecek tek oğlunun ölüsüyle karşılaşmışlar. Olay sırasında ağanın evinde olan Kerem dayı o gün ağanın damına ayak basmamış, olanları görmemiş olsaydım der bu konu ne zaman açılsa. Çocuğu öyle, paramparça, kan içinde samanların üzerinde görünce bir an bile duraksamadım. Katilin kim olduğunu anladım. Kimdi diye sordum. Bilmez gibi sorarsın dedi. Elbet o tılsımlı at. Ama sizler içeri girdiğinizde at ahırda değilmiş. Evet dedi Kerem dayı. Ahırda değildi. Nah şuradaki ahlatın altındaydı. Hiçbirimiz cesaret edip yanına yaklaşamadık. Öyle duruyordu. Daha sonra yanına yaklaşmaya çalışanlardan kaçmadı. Kişnemedi, huysuzlanmadı, yakalanmaktan korkmadı ama yine de kimse gidip elini süremedi. Hem yakalasaydık ne yapabilirdik ki? At ağanın atıydı, oğul ağanın oğlu. Ağaya haberci çıkardılar. Gün çökerken vardı ağa. Evdeki kadınlar gündüzden beri ağlayıp ağıt yakarlardı. Çocuğu öyle kanlar içinde ahırdan almak da kimsenin aklına gelmedi. Ha yatağında, ha samanların üzerinde. Ölü için ne fark eder? Üstelik çocuğun anası Zeno, orada bırakın demişti. Gelsin ağam da görsün. Bu tılsımlı, bu uğursuz at nemene bir atmış. Belki de ilk kez tılsım sözcüğü orada, ölünün başucunda, anasının ağzından çıkıp yayılmıştı tüm yöreye. Ana, ahırda oğlunun başucuna yere çökmüş, kucağına almak için uzandığı başının yarısının dağılmış olduğunu görünce de sürünerek kendini dışarı atmış ve kimsenin anlamadığı sözcüklerle bağırıp sonra da kendinden geçmiş. Ağa gelip ahıra girmiş. Oğlunun ölüsüne, kanlı, darmadağın bakmış. Sonra ahırın çevresindekilere, ''Burada bırakılır mı bu çocuk?'' demiş. ''Niçin içeri almadınız?'' Sonra sormuş, ''At nerede?'' Gözler aynı yöne, ahlat ağacına doğru çevrilmiş. Ağa yavaş yavaş yanına yaklaşmış atın. Alacakaranlıkta uzaktan seyretmiş köylüler. Aralarından yalnız biri, sağır Musa. Ağanın ata ''Bu yapılır mı?'' dediğini duyar gibi olmuş. Ama bu kesin değil. Kesin olan tüm köylünün anlattığı. Ağa ile atın dakikalarca hiç kımıldamadan göz göze bakışmaları. İlk yorulan at olmuş. Başını yere eğmiş ve öylece kala kalmış. Buranın teresi gereği ertesi sabah ezandan sonra çocuğu gömmüşler. Ağa gece boyunca ağzını açıp tek bir sözcük söylememiş. Geceyi tek başına odasında geçirmiş. Odanın lambası gün ışıyıncaya değin yanmış. Gün ışırken elinde tabancası odadan çıkmış. Avluyu geçmiş. Sabah cenaze götürülürken akşam bıraktıkları yerde ahlat ağacının altı bıraktıkları gibi duran, başı yere eğik, ata doğru seyriltmiş ki bakmış at yok. İşte o an zıvanadan çıkmış. Bağırmaya, oradan oraya koşmaya, sağa sola ateş etmeye başlamış. Ahırlardan atlar çıkarılmış, silahlar kuşanılmış. Tüm bunların boş bir çaba olduğunu, ona ulaşmanın olanaksız olduğunu biliyorlardı kuşkusuz. Ama bu idimlerini boş bir çaba olmaktan kurtaracak bir düşünceleri olabilir. Bir geçitte kıstırılmak ya da bir uçuruma doğru yöneltmek atı. Ama gidenlerin tümü eli boş dönmüş. Bir sabah, daha gün doğmadan herkes uykudayken ağamız köyden ayrılmış. Nereye, niçin gittiğini kimseye söylememiş diye sürdürürler bu garip öyküyü. Ama hepimiz nereye, niçin gittiğini biliyorduk. Köyümüzün yiğitlerini dört yöne saldık, iz sürdük. Ağamızı bulamadan döndüler. Aradan 3 gün geçti. 4. günün akşamı atının üzerinde yorgun, bitkin ağamız köye döndü. Terkisinden tılsımlı atın yelesi sallanıyordu. Olay böyle mi noktalandı diyorum köylülere. Evet diyorlar. Ama aralarından biri hayır diyor. Van'dan gelen köylülerin anlattıklarını unuttum. Ha evet, aradan aylar geçmişti. Van'dan bir köylü geldi ve bir gece bir kişnemeyle uyandıklarını, çadırlarından dışarı çıktıklarında da tırısa kalkmış, bembeyaz, uzun yeleli bir atın aralarından geçtiklerini gördüklerini, acaba bıldır, gölden gelen atın kardeşi midir deyip önüne çıkmak istediklerini, onları görünce atın ürkmediğini, yalnız yolunu değiştirdiğini anlattı. Ardından yetişemediklerini, atın geldiği gibi gölün sularına daldığını, ay ışığında kıyıdan uzaklaşan başını, suya batmış yelelerini gördüklerini, sonra atın tümüyle gözden gittiğini ekledikten sonra şöyle eğirmişti haberci. Ağam meraklılık beni gönderdi. Sorar, acaba ağamıza armağan ettiğimiz at yaşar mı diye. Haberciye hiçbirimiz olup bitenleri anlatmadık. Sorusunu yanıtsız bıraktık. Yalnız ağamız efendisine götürmesi için kabzası değerli, taşlarla süslü bir acem hançeri verdi haberciye.